Well, this is an important day for this church.
Bugün bu kilise için çok özel bir gün.
And often we find that a church has now been properly established once elders are appointed to serve that church.
Aslında bazen düşünüyoruz ki bir kilise mükemmel bir şekilde işlerken liderler atanır.
And we find that when the Apostle Paul traveled around.
Ama biz görüyoruz ki elçi Paulus da dolaşırken
he used to go back to the places a year or so later and appoint elders.
Arada tekrar daha önce gittiği yerlere geri dönüyordu orada liderler atamak için.
And then he could feel, yes, this church is now well established.
Ve o zaman kendisi karar verebiliyordu ki evet bu kilise şimdi şu anda çok iyi durumda kurulmuş her şekilde diye.
In fact, we read in one scripture that he said two things to make sure the church was well established.
Aslında ayetlerden birisinde diyor ki iki şey gerekli bir kilisenin iyi bir şekilde kurulmuş olduğunu anlamak için.
Firstly, he said, we must go through many difficulties to enter the kingdom of God.
Birincisi, Tanrı'nın krallığına girebilmek için çok büyük zorluklardan geçmemiz gerekiyor.
That's the first exciting news.
Bu en etkileyici, heyecanlandırıcı haber.
Has anyone found that to be true?
Bunun gerçek olduğunu bileniniz var mı?
We must go through many difficulties to enter the kingdom of God.
Birçok zorluklardan geçmemiz gerekiyor Tanrı'nın krallığına girmek için.
Then he said, and he appointed elders for them in every place.
Ve sonra her yerde o kilise için liderler atadı.
Because if you're going through difficulties to enter the kingdom, you need trusted people who can help you with that.
Çünkü Tanrı'nın krallığına girmek için birçok zorluklardan geçeceksek güvenilebilir liderlere ihtiyacımız olacaktır.
So those who are going to be appointed as elders today, one of your responsibilities is to help people when they go through the difficulties that are always there when you're entering the kingdom.
Dolayısıyla bugün lider seçilecek arkadaşlar halkın zorluk geçirdiği zamanlarda her zaman orada olacaklar. Çünkü Tanrı'nın krallığına girmek konusu söz konusu.
Well, I'm going to read now a scripture from the book of Ephesians.
Efeslilerden ayetleri okuyacağım şimdi.
Ephesians chapter 2 verses 19 to 22.
İkinci bölüm 19'dan 22.
Okay, just read it. You just read it.
Böylece artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Bütün yapı Rabbe ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz.
Those verses are a great description of God's church.
Bu ayetler Tanrı'nın kilisesini tanımlıyor.
But what's the story behind them?
Ama bunun arkasındaki hikaye nedir?
Well, Paul had kept wanting to visit Ephesus.
Paulus Efes'i ziyaret etmeyi devamlı şekilde sürdürdü.
That was a place he really wanted to preach the gospel.
Çünkü orada kelamı gerçekten vaaz etmek istiyordu.
And on one occasion he tried to go there.
Bir keresinde oraya gitmeye çalışırken
and the Holy Spirit said, "Not yet, Paul."
Kutsal Ruh dedi ki henüz değil Pavlus.
No. The Holy Spirit knows exactly the right time for everything.
Çünkü her şey için en iyi doğru zamanı Kutsal Ruh bilir.
Not now, Paul.
Şimdi gitme Pavlus dedi.
So we had to go somewhere else.
Başka bir yere gitmemiz gerekiyor.
Then he went there, but for some reason he could only spend a very short time, so he didn't do any preaching, just went on.
Kendisi oraya gittiyse bile hiçbir önemli iş yapmadan sadece zaman geçirdi ve başka bir yere gitti.
And then finally he could go back to spend a good time there.
Ama sonunda onlarla iyi vakit geçirebileceği bir zamanda geri döndü.
And he spent 3 years there and it was probably his most successful church planting.
Ve orada 3 sene geçirdi. Muhtemelen kendi kilise kurma işleminin en yoğun ve başarılı olduğu dönemlerdi bunlar.
So what did he do?
Ne yaptı orada?
Well, when he arrived,
gittiğinde ilk
he looked around the city.
Şehre bakındı etrafına.
Are there any disciples here?
Orada talebeler bulabilir miyim diye.
And then he met 12 families.
12 aile tanıdı.
And they seemed to be disciples.
Onlar yani eğitilebilirlerdi.
So he spent a little time with them.
Onlarla birazcık zaman geçirdi.
And then he began to think there's something not right here.
Ve sonra dedi ki burada bir şeyler doğru değil diye düşündü.
There's something wrong.
Bir şey yanlış bir şey var dedi.
I don't know what he noticed.
Ne olduğunu bilmiyorum. Hiç farkında mısınız dedi.
Maybe there wasn't much joy.
Belki sevinçleri eksikti.
Maybe not much power.
Belki güçleri yoktu fazla.
So he asked him a question.
O zaman bir soru soralım dedi.
Did you receive the Holy Spirit when you believed?
İman ettiğinizde kutsal ruhu aldınız mı dedi.
Did you?
Aldınız mı?
You did. Great.
Siz aldınız. Güzel.
But they said to him,
onlar dediler ki ona,
we hadn't even heard of the Holy Spirit.
Kutsal ruh hakkında duymamıştık bile dediler.
So he said, well, when you got baptized, what were you baptized to?
O zaman vaftiz olduğunuzda ne için vaftiz oldunuz dedi.
And then he found they hadn't got that right either. Then he found they hadn't got that right either.
Onu da anlamadıklarını gördü.
They said, well, we were baptized to the baptism of John the Baptist.
Biz vaftizci Yahya'nın vaftizini olduk dediler.
He said, well, that's not the full story.
Yani hikayenin tümü bu değil.
John the Baptist was witnessing to someone who would come later.
Vaftizci Yahya daha sonra gelecek olan birisine tanıklık ediyordu.
And so they were baptized in the name of Jesus.
Dolayısıyla onlar İsa Mesih adıyla vaftiz oldular.
And then after they'd been baptized,
vaftiz olduktan sonra
he placed his hands on them.
Ellerini onların üzerine koydu.
And they spoke in new languages and started prophesying.
Yabancı dillerde peygamberlik yapmaya başladılar.
You see, he needed to start with a group of people who understood the full gospel about Jesus and the Holy Spirit.
Görüyor musunuz ki kutsal ruh ve İsa hakkında konuları tamamıyla iyi bir şekilde anlayan bir gruba ihtiyacı vardı.
But he's got them now, so he can start going.
Yani dolayısıyla bu grubu kurdu ve başladı devam etmeye.
Then he went into the Jewish synagogue.
Sonra Yahudi sinagoguna gitti.
Preached for 3 months.
3 ay orada vaaz etti.
Telling them that Jesus Christ was the fulfillment of all the Jewish hopes.
Bütün Yahudi ümitlerinin doluluğu Mesih İsa'da olduğunu söyledi onlara.
But they, many of them didn't receive it.
Ama birçokları, bazıları kabul etmediler.
So he had to leave there.
Dolayısıyla onları terk etti.
And he rented a school room.
Sonra bir okula gitti.
And held discussions there every day for 2 years.
2 yıl süresinde her gün orada tartışmalar düzenledi.
As a result of this, people traveled to Ephesus from all over the Aegean region and heard the gospel.
Ege bölgesinde her yöreden Efes'e gidenler oldular bu derslere, toplantılara katılmak için ve hepsi de kelamı işitti.
This was Paul's day in those when he was in Ephesus.
Efes'te olduğu zaman Pavlus'un bir günde yaşadığı program şöyleydi.
In the morning,
sabahları
he made tents
çadır yapardı. İş yerinde çadır yapardı.
Now making tents was very hot work.
Çadır yapmak çok zor bir iştir.
Can you imagine Ephesus in the summer?
Yazın Efes'i bilenleriniz vardır sıcaklık.
And you're doing heavy work making tents out of leather.
O deriden çadırın deriden olan parçalarını yapmak ağır iştir.
And because it was so hot he'd be wearing sweatbands.
Çok sıcak olduğu için de terleme önleyici bantlar imal ederdi.
And round his wrists as well and
bilekleri.
Working away.
Çünkü çalışırken güç sarf ediyor.
And then this wristband, this sweatband would get full of sweat.
Terleme bantları terle doluyor, kokuyor falan.
And when it was all wet,
ıslanınca tamamıyla,
he would just throw it aside.
Atıyor bir kenara.
And people would come.
İnsanlar geliyordu.
pick up the sweatband.
O bantları alıyorlardı.
Take it to sick people.
Hasta insanlara götürüyorlardı.
Lay it upon them.
Onların üzerine koyuyorlardı
başlarını. And they
üzerine.
Would be healed.
İyileşiyordu hastalar.
That was his morning's work.
Onun gündüz işi buydu Pavlus'un.
Okay. He didn't have to go and pray for anyone.
Birisi için dua etmeye gitmiyordu.
They just took these sweatbands and people got healed.
Sadece terleme bandı gönderiliyordu. İnsanlar
şifa alıyordu. So even when he was doing his work,
yani iş yaparken bile,
the Spirit of God was so with him.
Tanrı'nın ruhu güçlü bir şekilde onunlaydı.
The Spirit of God isn't just with us when we're in church meetings.
Biz kilise toplantılarındayken Tanrı'nın ruhu bizimledir.
But when you're doing your job,
ama siz bir iş yaptığınızda çalışırken,
the Spirit of God's there.
Tanrı'nın ruhu da yine orada sizinle.
All sorts of things can happen.
Her türlü şey olabilir.
It may not be sweat bands with you.
İlla ki terleme bandınız olmayacak yanınızda.
But
ama
something can happen.
Bir şey olabilir.
And so then at lunchtime,
ve sonra öğle yemeği zamanı,
when it was very hot,
çok sıcakken hava,
and nobody wanted to go out at all,
ve hiç kimse dışarı çıkmak istemediği bir saatti.
He rented this hall and preached the whole plan of God, it says.
Kendisi o toplantı salonuna gidip Tanrı'nın planlarını anlatıyordu orada.
Every day.
Her gün.
People would come and would listen.
İnsanlar geliyordu ve dinliyordu.
Go back to where they lived and start sharing the same things.
Ve kendi bulundukları yörelere gidip öğrendiklerini orada paylaşıyorlardı.
In the evenings,
öğleden sonraları,
he went visiting house to house.
Yani akşamüstü ev ev dolaşıyordu.
Teaching the same things.
Aynı şeyleri öğretiyordu.
He was being very diligent that these people understood God's great plan.
Kendisi sebatla bu halkın Tanrı'nın planlarını anlamalarından emin olmak için çalışıp duruyordu.
In fact, he describes it in two ways.
Aslında iki şekilde anlatıyordu onlara.
He said, "I taught you the whole plan of God."
Tanrı'nın tüm planını size öğreteceğim diyordu.
And I taught you about the kingdom of God.
Ve aynı zamanda Tanrı'nın krallığı hakkında öğretiyorum diyordu.
What does that mean?
Bunun anlamı nedir?
What's the whole plan of God?
Tanrı'nın planının tümü nedir?
Well, very simply.
Basit bir şekilde.
God's planning to put the world right.
Tanrı'nın planı dünyayı düzeltmek.
In the Old Testament,
eski ahitte,
he promised it would happen.
Bunun olacağını vaat etmişti.
And he made lots and lots of promises. The world's going to change.
Ve bir sürü vaatler verdi, dünya değişecek diye.
When Jesus came,
İsa geldiğinde,
all those promises were fulfilled in him.
Bütün bu vaatler onda tamamlandı.
When Jesus rose from the dead,
İsa ölümden dirildiğinde,
he then said to his church,
kilisesine dedi ki,
you are now to live out these promises in every nation until there are people who live by this everywhere in the world.
Kendi kilisesine dedi ki şimdi siz gideceksiniz tüm uluslara bunları öğreteceksiniz. Onlar da hepsi bunu öğrenene kadar devam edeceksiniz.
That's very simple, isn't it?
Çok basit bir şey.
That's the plan of God.
Tanrı'nın planı bu.
Until Jesus returns,
İsa'nın geri gelişine kadar.
But he will return when there are churches established in every nation.
O geldiğinde zaten her ulusta kiliseler kurulmuş olacak.
That's how God was putting the world right.
İşte Tanrı dünyayı bu şekilde düzeltiyor.
He made promises.
Vaatleri.
I'm going to do it. I'm going to do it.
Ben bunu yapacağım. Ben bunu yapacağım diye vaat ediyor hep.
He fulfilled those in Jesus Christ.
Mesih İsa da bunu tamamladı.
And he lives those promises out through his church.
Ve kilisesi aracılığıyla bu vaatleri dağıtıyor.
That means through you.
Yani sizler aracılığıyla.
But not you as an individual.
Ama kişisel olarak değil.
But you as part of God's family.
Tanrı'nın ailesinin bir parçası olarak.
So this church is to live the promises of God.
Dolayısıyla bu kilise Tanrı'nın vaadini yaşıyor.
He also
aynı zamanda o
said I taught you the kingdom of God.
Tanrı'nın krallığı.
I taught you the kingdom of God.
Ben size Tanrı'nın krallığını öğrettim diyor.
What does that mean?
Bunun anlamı nedir?
It means Jesus is now ruling.
Yani İsa şu anda hükmediyor.
It may not be obvious.
Bu belirgin olmayabilir.
But Jesus is now ruling.
Ama şu anda İsa hüküm sürüyor yukarıda.
And wherever you go,
nereye giderseniz,
you carry the ruling of God with you.
Tanrı'nın hükmünü birlikte götürüyorsunuz.
When you go to work,
işe gittiğinizde,
when you're acting on television,
televizyon programında iken,
you are taking the kingdom of God.
Tanrı'nın krallığı orada birlikte sizinle götürüyorsunuz.
You do your business differently.
İşinizi farklı bir şekilde yapmaktasınız.
Even your attitude in acting is different.
Sizin tutum ve davranışınız bile
whatever
uygulamada
you're doing,
farklı. Ne yapıyorsanız,
you're living the fact that Jesus is ruling.
Aslında İsa'nın gerçekte yukarıda hüküm sürdüğünü dışa ifade etmektesiniz.
The kingdom of God's not the same as the church.
Tanrı'nın krallığı kilise gibi aynı şekilde değildir.
It's rather the church takes the kingdom of God into this world.
Aslında kilise bunu krallığı dünyanın her tarafına dağıtmaktadır.
So that's what Paul taught them.
Pavlus böyle bu şekilde öğretti.
He did a few other things.
Başka bir şeyler daha yaptı.
He set so many people free from demons that the demons knew his name.
Bir sürü insanı cinlerden özgür kıldı. Öyle ki cinler onun adını biliyordu.
You know, some people tried to copy Paul who weren't Christians, but they tried to copy Paul.
Biliyorsunuz bazı insanlar Pavlus'u taklit ederek titrediler falan.
And they said, in the name of Jesus who Paul preaches.
İsa'nın, Pavlus'un vaaz ettiği İsa Mesih'in adıyla diye ettiler duayı.
And the demon said,
ama cinler dediler ki,
yes, we know Jesus.
Biz İsa'yı biliyoruz.
And we know Paul.
Pavlus'u da biliyoruz.
Who are you?
Sen kimsin?
But the demons knew where authority was.
Ama cinler biliyorlardı yetkinin kimde olduğunu.
They knew it was in the name of Jesus.
Kendisi İsa Mesih adıyla.
And they knew the servants of Jesus who do damage to the work of the enemy.
İsa'yı biliyorlardı ve İsa'nın adıyla yetkiyi kullananı da biliyorlardı ki düşmanı imha ediyordu.
Okay. And that is bringing the kingdom too.
İşte bu krallığı getiriyor oraya,
Jesus
olduğu yere.
If I by the Spirit of God cast out demons, the kingdom of God has come to you.
İsa demişti ki, Tanrı'nın ruhunun düşmanı yok ettiği yerlerde Tanrı'nın krallığı gelmiş demektir.
Well, many years later,
yıllar sonra,
Paul decided to write a circular letter to all the people in Ephesus and all the churches around in the Aegean region.
Pavlus bir mektup yazmak istedi. Bütün Ege bölgesi ve Efes'teki kiliselere dolaştırılmak üzere.
And what he did was summarize all he'd taught them.
Bütün onlara öğrettiklerini özetledi. Yani.
He said, "You heard about this."
Bunları işittiniz.
Come on, all of you, surely you heard about it.
Yani hadi hepiniz hatırlayın, kesinlikle işittiniz bunları.
This is what we keep teaching people.
Biz insanlara bunları öğretiyoruz.
And so the letter that he wrote to Ephesus,
dolayısıyla Efes'e yazdığı mektupta,
summarizes this plan of God and the kingdom of God that he taught them practically.
Tanrı'nın krallığını onlara pratik bir şekilde anlattığı şeyleri kaleme aldı.
So in these verses we read,
ve bu ayetlerde biz okuyoruz ki,
if we put these verses up again,
tekrar açıyoruz 19'dan 22.
That's verse 22. Okay. Put the first 19 up again first.
Önce 19'u.
Okay. This is his summary of what he taught, of what the church is in God's purpose.
Yani kilisenin Tanrı'nın amacı, kilisedeki Tanrı'nın amacının ne olduğunu anlatan özettir bu.
So, for you here at Yaşam Church,
siz burada Yaşam Kilisesi olarak,
this is a summary of what your purpose is.
Bu sizin amaçlarınızın özetidir.
Verse 19, number
1. 19. ayet. 1.
Consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and members of his household.
Dolayısıyla artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız.
Okay? That's the first thing you are. What's
Bu
that mean?
Birinci. Bunun anlamı ne?
All nations are one family in Jesus.
Bütün uluslar İsa'da tek bir ailedir.
Okay? You know, we come from different nations here.
Hepimiz farklı uluslardan geliyoruz.
We come from England most of the time.
Çoğunlukla İngiltere'den geliyoruz sürekli.
But you see, I was born in England.
Ben İngiltere'de doğmuştum.
So I'm an Englishman.
Birçok İngiliz var. Yani ben İngilizim, pardon.
But that's not my real identity.
Ama benim gerçek kimliğim bu değil.
My identity.
Benim kimliğim
is in Christ.
Mesih'tedir.
That's my identity.
Bu benim kimliğimdir.
I'm no longer a foreigner and a stranger.
Artık ben yabancı ve garip biri değilim.
I'm in Christ.
Mesih'teyim.
That's my identity.
Bu benim kimliğim.
Okay. In July this year I was in Ukraine.
Temmuz ayında Ukrayna'daydım.
Now, they've got problems in Ukraine.
Orada sorunlar vardı.
And Russia and Ukraine are fighting each other.
Rusya ve Ukrayna savaşıyor.
That makes it difficult for Christians.
Bu Hristiyanlar için zor bir durum.
Because Christians tend to support their own government when there's a conflict.
Çünkü Hristiyanlar kendi hükümetini destekleme zorunda böyle zorluklar olduğunda, çatışma olduğunda.
So we've had some problems.
Bizim de aslında sorunlarımız var.
Because Russian Christians support Russia.
Çünkü Rus Hristiyanlar Rusya'yı destekliyor.
Ukrainian Christians support Ukraine.
Ukraynalı Hristiyanlar da Ukrayna'yı destekliyor.
Their two nations are fighting.
İki ulus savaşıyor.
So they start criticizing each other.
Herkes birbirini tenkit etmeye başlıyor.
So how do I stop this?
O zaman bunu nasıl durdurmalıyım?
So I took a Ukrainian pastor with me and a Russian pastor beside me when I was preaching.
Vaaz ederken bir tarafıma Ukraynalı pastörü aldım, bir tarafıma Rus pastörü.
So I said, I'm an Englishman.
Ben bir İngilizim dedim.
But my identity is in Christ.
Ama benim kimliğim Mesih'tedir dedim.
That's essentially I'm not English, I'm in Christ.
Yani aslında ben İngiliz değil, Mesihçiyim. Yani Mesih'teyim.
You understand?
Anladınız
Then I took
mı?
This Russian brother.
Sonra bu Rus kardeşi aldım.
I said he was born in Russia. He's
o
Russian.
Rusya'da doğmuştu, Rus'tu.
But his identity is not Russian.
Onun kimliği Rus değil.
His identity is in Christ.
Onun kimliği Mesih'tedir.
Then this Ukrainian brother.
Ukraynalı birader de öyle.
He's born in Ukraine.
Ukrayna'da doğmuştur.
But that's not his identity.
Ama kimliği Ukraynalı değil.
His identity.
Onun kimliği Mesih'te.
So the three of us.
Üçümüz.
Our identity.
Üçümüzün de kimliği.
Who we are essentially.
Kesinlikle.
Is much closer than what divides our nations. Is much closer than what divides our nations.
Bizim uluslarımızı ayıran şeyden daha güçlü.
You understand?
Anlatabildim
Paul
mi?
Saying you're not foreigners and strangers to each other or to the kingdom of God.
Yani siz artık yabancı ve garip değilsiniz birbirlerinize karşı. Garip
the
insanlar
church,
değilsiniz. Tanrı'nın krallığının
demonstrates that whatever people's background, their identity is in Christ.
Kilise gösteriyor ki insanların özgeçmişi ne olursa olsun onlar Mesih'tedir.
Whether they're rich and come from a good family or a poor and come from a family that has hard times, they are one in Christ.
Mesela zengin gelen aileler, aile fertleri ve fakirlikten zorluktan gelen aile fertleri orada hep birlikte Mesih'te birdirler.
The church is a family, members of the family of God.
Kilise bir ailedir. Tanrı'nın halkının ailesidir.
So, that's the first thing about the church in this summary.
Bu özette birinci nokta buydu.
Then the next verse.
İkinci ayet.
It says, They are built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone.
Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir diyor.
What does that say about the church?
Bu kilise hakkında neyi anlatıyor?
It says the church has a good foundation.
Diyor ki kilisenin temeli güzel, güzeldir, iyidir.
That foundation is what the apostles laid.
Bu temel elçilerin koyduğu temeldir.
What's that? It's the whole plan of God.
Ama bunun üzerine Tanrı'nın bütün planı da var.
That by God's grace,
ki Tanrı'nın lütfuyla,
he has taken you out of what you were before,
sizi daha önce olduğunuz durumdan alarak,
and given you a new identity,
size yeni bir kimlik veriyor,
accepted,
kabul edilmiş,
loved,
sevilmiş.
You don't have to earn God's approval anymore.
Olarak artık Tanrı'nın vaat ettiği şeyleri almak için bir çaba sarf etmeniz gerekmiyor.
He already approves you.
Sizi zaten o kabul ettiğini bildiriyor.
Because you're in Christ.
Çünkü siz Mesih'tesiniz.
How righteous is Christ?
Mesih nasıl doğruysa?
That's a question.
How righteous? Soru sorun. Ne kadar doğrudur İsa? Perfect.
Perfect. 100%.
%100 mükemmel.
You are in Christ.
Siz Mesih'tesiniz.
How righteous are you?
Siz nasıl doğru kılındınız? Ne kadar doğrusunuz? %100. 100%.
100%. Turn to your neighbor and just say, I'm 100% righteous.
Komşunuza deyin ki %100 doğruyum.
Because you're in Christ.
Siz Mesih'te doğrusunuz.
That's what the church is.
Kilise budur işte.
It's founded on that doctrine.
Bu doktrin üzerine temeli atılmıştır kilisenin.
Apostles and prophets.
Elçiler ve peygamberler.
And the prophets tell you the purpose of God.
Ve peygamberler size Tanrı'nın amacını açıklar.
And that's our foundation as a church.
İşte kilise olarak temelimiz budur.
We accept one another.
Birbirimizi kabul ederiz.
Because God has accepted us.
Çünkü Tanrı bizi kabul etmiştir.
And we are living for God's purpose.
Ve
in this city.
Tanrı'nın amacı için bu şehirde yaşıyoruz.
Amen.
Amin. İşte siz
that's
busunuz. Kilise bu.
Then it says Jesus Christ is the chief cornerstone.
Ve sonra diyor ki Mesih İsa köşe taşıdır.
What does that mean?
Bunun anlamı ne?
It's really about him, not about us.
Bu aslında tamamen onun hakkında, bizim hakkımızda değil.
You know, we don't worship each other.
Biz birbirimize tapınmıyoruz.
Even if we are 100% righteous.
Biz %100 doğru olmamıza rağmen.
He's the chief cornerstone.
Esas temel tek köşe taşı odur.
In those buildings of those days, the cornerstone was the most important part.
Bugün bina edilen inşaat yapılan binalarda en önemli yer köşe taşıdır.
That's Jesus.
İşte o İsa'dır.
So we live for him.
Biz ona yüceltiriz.
Lives for him.
Ve kilise onun için yaşar.
Worships him.
Kilise ona tapınır. Biz de öyle.
He's the honored one.
O her şeye kadir olandır.
And then it says.
Ve sonra diyor ki.
Next verse.
Öbür ayet 22.
In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord.
Bütün yapı Rabbe ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor.
And in him you too are being built together to become a dwelling in which God lives by his spirit.
Ve siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz.
Okay. What's that?
Bu nedir?
The church is the temple of God.
Kilise Tanrı'nın mabedidir.
Where's the temple of God today?
Bugün mabet nerede? Tanrı'nın mabedi nerede?
Here. You're being built together to be where God lives.
Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte inşa ediliyorsunuz.
That's why Paul's first question when he went to Ephesus was so important.
Onun için Pavlus Efes'e gittiğinde sorduğu ilk soru çok önemliydi.
Do you remember his question?
Hatırladınız mı birinci soruyu?
You remember?
Hatırladınız mı?
Did you receive the Holy Spirit?
Kutsal Ruhu aldınız mı?
Because we're being built into where God lives by His Spirit.
Çünkü biz Tanrı'nın ruhuyla yaşadığı yerdeyiz. Yani bizde yaşıyorsa Kutsal Ruh.
God lives here.
Tanrı burada yaşıyor.
And we're being built together to be where He lives.
Biz birlikte bina edildik. Onun yaşaması bulunması gereken bir yer olarak.
Now the building together can be a difficult process.
Birlikte bina edilmek zor bir süreçtir.
When these three came to Christ,
bu üçü İsa'ya geldiğinde,
they were a very awkward shape.
Çok acayip pozisyonlardaydılar.
They were stoned with lots of rough corners.
Bir sürü yamuk yerler, köşeler vardı.
And they don't fit.
Ve uymuyordu birbirine.
It keeps hurting him.
Birbirlerine çarpışıyorlardı, acıtıyorlardı.
Because it's so awkward. And yet,
ama
God is building His temple out of these stones.
Buna rağmen Tanrı bu taşlardan kendi
God has to start working on us as individuals.
Binasını yapmak istedi. Onları orijinal hale getirdi. Farklı şekiller oluşturdu. Ki birbirleriyle
bağlanabilsin.
Tanrı'nın ruhunun gerçekten barınabileceği bir bina oluşsun diye.
And that is a painful process.
İşte bu acı veren bir proses yani.
It's what we call discipleship.
Biz bunu öğrencilik diye adlandırıyoruz bu süreci.
Learning to have all the difficult things cut off us.
Bütün zor şeylerin bizi kesip şekle soktuğu.
Until we can be built together.
Birbirimize bina birlikte bina edilebilmeyecek şekle getirmesi ki orada Tanrı ruhuyla barınabilsin.
Amen.
Amin mi?
Okay. So.
Dolayısıyla.
Take it down now. Right. I know it's fun, but you know.
Bu komik değil mi? Artık yerinize geçebilirsiniz.
That's a painful process.
Bu acı veren bir süreç.
Church isn't easy.
Kilise kolay değil.
God is building us.
Ama Tanrı bizi birbirimize kenetleyip
so
inşa
Paul's
ediyor.
Summary of the church.
Yani kilisenin tüm özeti.
Firstly,
ilk başta
no longer strangers but in a family together.
Artık yabancılar değiliz, bir aileyizdir.
On a good foundation.
İyi bir temel üzerine konulmuş.
Worshiping and living for Jesus.
İsa'ya tapınıp dua ediyoruz.
And being built into a temple where God lives.
Ve Tanrı'nın barınacağı bir mabet oluşturuyoruz.
That's what we're doing.
İşte bunu yapıyoruz.
That's what this church is to be.
İşte kilise budur. Bu kilise böyledir. Tanrı'nın mabedidir.
And we're being built together to be like that.
Biz de birlikte bina ediliyoruz bu şekli alabilmemiz için.
And as we appoint people in leadership today.
Onun için bugün biz lider tayin edeceğiz.
This is not just to give position to them.
Sadece onlara bir yetki veya bir pozisyon, konum veriyor değiliz burada.
It is to serve this church.
Bu kiliseye hizmet etmeleri için onları seçiyoruz.
So
ki bu kiliseye bütün bu şeyler oluşsun. Pavlus da Efes'teyken bunları yaptı. Bu onlara öğrettiklerinin özetidir. Ki Tanrı da bunu yapıyor zaten. Bizim aracılığımızla. Sizin aracılığınızla.
Right now.
Şu anda bunu yapıyor.
Amen.
Amin mi?
Amen. So you happy to be built together?
Mutlu musunuz birlikte bina edildiğiniz için?
Do you find it painful sometimes?
Bazen acıtıyor mu sizi?
Yeah, it is painful sometimes.
Bazen acı verecek.
And sadly, some people aren't prepared for that.
Ve üzücü olan şu ki bazı insanlar buna hazır değil.
As soon as you start trying to make them into the right shape,
Tanrı onlara doğru bir şekil vermek için buduyor.
They get offended.
Onlar alınıyorlar.
Oh, I'm not going to do that.
Ya niye bunu bana yapıyor falan?
You won't get offended, though, will you?
Siz alınmayacaksınız, değil mi?
No. So.
Böylece.
We're going now to pray for elders and deacons in this church.
Liderler ve diakonlar için bu kilisedeki dua edeceğiz.
We're going to firstly pray for four brothers who we feel it's right now to recognize as serving as elders here.
Dört kardeşimize şimdi dua edeceğiz bu kilisede hizmet için gönüllü.
In one sense,
bir anlamda,
we're simply recognizing what's already happened.
Daha önce olanın farkına varıyoruz.
In another sense, we're believing the Holy Spirit is right now going to give a lot more.
Kutsal Ruh şu anda daha fazlasını onlara verecek diye.